Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 52. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Beyza Makuloğlu konuğumdu. Beyza, Meditopya'da Program Manager olarak çalışıyor. Program Manager tanımı Meditopya'da biraz daha farklı tanımlanmış. Farklı farklı program adı verilen, işlevleri yürüten kişi anlamına geliyor. Beyza da özellikle şirket kültürü, işe alımlar ve diğer şirketlerle partnerlikler gibi konularla ilgileniyor. Özellikle şirket kültürü ve Z jenerasyonunun şirket kültürüne bakış açısı, şirket kültürünü ne kadar önemsediğini bolca konuştuk Beyza ile. Şirket kültürü, takım olma, bir takımı bir araya getirme gibi konularla ilgiliyseniz özellikle bu bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Keyifli dinlemeler. Beyza merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Çer, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Davetin için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığın için. Biraz seni tanıyarak başlayalım mı? Beyza Makuloğlu kimdir? Şu ana kadar nerelerde okumuştur? Nelerle uğraşmıştır?
Tabii ki. Beyza Makuloğlu ben. 23 yaşındayım. Semiha Şakir Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldım. Burada okurken aynı zamanda biraz renkli bir okul hayatı geçirmeye çalıştım diyebilirim. Olabildiğince programlara katılmaya çalıştım. Yurt dışına gittim. Work and travel programlarına, gönüllülük esaslı programlara. Hepsinde var olmaya çalıştım. Özellikle kitesurf'e ilgim çok fazla vardır. Ve topluluk psikolojisine çok ilgi duyuyorum. Kısaca kendimden böyle bahsedebilirim.
Süper. Felsefe okurken bir yandan da aslında böyle stajlarla aslında iş hayatına atılmaya başlamışsın. Sonra da mezun olduktan sonra Meditopya'ya geçiyorsun. Bunu bir anlatabilir misin? Yani Meditopya ile nasıl tanıştın, nasıl işe başladın, nelerle uğraştın?
Tabii ki. Her mezun olan gencin yaşadığı o buhranı yaşadım ben de. Üniversite bitince ne yapacağım? Ne yapmaktan keyif alıyorum? Neler yaparsam bir günümü gerçekten verimli geçirdiğimden emin olabilirim. Bu soruyu kendime çok sordum açıkçası. Soru sormak da benim çok sevdiğim bir şeydir. Bölümümden aldığım bir alışkanlık. Doğru soruları sormaya çalıştım neden evde kendime. Kendimi bir anda açıkçası şurada buldum. Eğer harekete geçmezsem ne yaptığımı öğrenemeyeceğim. Düşünmek çok güzel ama aksiyona geçmek de çok önemli bir parçası. O nedenle kendimi bir anda bir growth intern olarak Meditopya'da buldum diyebilirim. Hiç alanım olmayan bir konuydu ama alanım olmayan konulara birazcık elimi sokmayı seviyordum açıkçası. Öğrenmek istedim. İlgim vardı ama çok basit, temel bir ilgi. Geliştirmek istedim ve 1-2 ay sonrasında kendimi bir program manager olarak buldum diyebilirim. Her şey çok hızlı gelişti çünkü ekibi benim hayatımdaki ilk ciddi işimdi bu. Ve ekibi gördüğümde nasıl bir şirket ortamının olabileceğiyle ilgili benim çok açıkçası vizyonum genişledi. Ve yapabildiğimin en iyisini orada yapmaya çalıştım, %100'ümü vermeye çalıştım. Karşılığı da bu oldu. Çünkü harika bir ortamdı. Her şeyi öğrenmek için vakit vardı. Küçük bir ekipti. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyordu ve birbirine yardım etmeye çalışıyordu. Bir kişinin, hem de yeni mezun bir kişinin bence elini taşın altına sokması için çok güzel bir ortam vardı. Ve ben de çok şanslıydım orada olduğum için.
Süper. Yani böyle bir iş ilanına mı başvurdun yoksa böyle bir tanıdık vasıtasıyla mı? O nasıl oldu?
Şöyle, Boğaziçi'nin bir kariyer merkezi diye bir sayfası vardı. Oraya bir ilan vermişlerdi. Ben de CV'mi attım. Her şey çok hızlı geçti. Hemen birkaç görüşme yaptık. Ve benim aslında formasyonum bu felsefe olduğunu bilmelerine rağmen beni bir intern olarak hem de bir growth intern olarak kabul ettiler. Aslında orada en başından belliydi ne kadar bu konuda açık oldukları. Ben anlamıştım. Hala düşününce fark ediyorum. Aslında çok absürt duruyor dışarıdan. Ama başka şeyler denemenize izin veren bir ortama girdiğimi fark etmiştim.
Süper. Aslında biraz da Meditopya'nın ürün olarak durduğu konum ve hitap ettiği kitle açısından da belki düşünebilir. Yani sonuçta bir mental koç uygulaması. Hani sonuçta felsefede zihinsel bir aktivite olduğu için belki o açıdan sıcak bakmış olabilirler gibi geldi bana ilk düşündüğümde.
Kesinlikle doğru. Aslında doğru bir mantık var orada. Çünkü bizim ekipte ben şimdi daha bugüne dönüp baktığımda o kadar farklı insanlar var ki, yani mimarlık okumak isteyip işte kimya okuyup şu anda yazılım ekibinde çalışan, milli yüzücü olan, dansçı olan, müzisyen olan pek çok farklı insan var. Ama bir şekilde bizi bağlayan şey, bizi bağdaştıran, birleştiren şey Meditopya. Çünkü hepimizin belki teknoloji kısmından, belki mental sağlığı olan ilgimiz, alakamız ve kendimizi geliştirmekle ilgili yaptığımız okumalar vesaire. Tüm bunlar bizi bir ortak amaçta birleştiriyor ve hedef odaklı olmamızı sağlıyor. Hedefimiz de herkes için ulaşılabilir, dünyanın farklı yerlerinde lokal olarak hizmet verebilen oldukça cool bir meditasyon uygulaması olmak aslında.
Süper. Peki program manager lık yapmaya başından bahsedin. Yani bir program manager ne iş yapıyor Meditopya'da? Sen bir program manager olarak neler yapıyorsun? Nelerden sorumlusun? Bir günün nasıl geçiyor? Bunu anlatabilir misin?
Tabii ki. Program deyince insanın aklında pek çok şey aslında geliyor ama benim yaptığım şeyler de ben iş tanımını dinledikten sonra aşina olduğum ve olabilirmiş, böyle bir iş tanımı da olabilirmiş diye kendimi ikna ettiğim bir durum var açıkçası. Biz bir uygulamayız. Sonuç olarak da vitrinimiz platformlar, Google Play ve App Store. Bizim burada doğru bir şekilde temsil edildiğimizden emin olmamız gerekiyor. İnanılmaz hızlı bir içerik değişimi var. Bu içeriklerin karşı taraf tarafından bilindiğinin olmamız gerekiyor ve oldukça sıkı bir iletişim yürütmemiz gerekiyor. Bu nedenle oradaki ilişkileri, aslında platform ilişkilerini yürütüyorum. Programlarımdan bir tanesi bu. İkincisi ise hiring ve onboarding, işe alım ve onboarding kısmı. Burada da benim çok ilgimi çeken bir alan, çünkü nasıl başlarsan öyle gider felsefesine çok inanıyorum. İyi bir onboarding, iyi bir işe alım süreci, karşıdaki kişiyle kurulan güven ilişkisi devamında da işin kalitesini çok ciddi etkiliyor. Aslında burada şunu gözetiyoruz. Öyle bir işe alım gerçekleştirelim ki buradaki herkes, ekipteki herkes o kişinin ekipte olmasından keyif alsın. Bir kişi daha onu yükseltsin ve kişisel gelişimine faydalı olsun. Aslında çok yönlü insanlar seçmemizin bir nedeni de bu. Ortak amacımız çok iyi bir mental sağlık platformu olmak. Buna ne tür katkılarda bulunabilir? İlk önce bunu araştırıyoruz kişide. Hobilerini soruyoruz. Hobi kelimesinden ben çok haz etmesem de ilgi alanlarından demeyi tercih ederim. Mutlaka sorarız, çünkü o kadar önemli bir şey ki bizim ekipte nelerden zevk aldığın, neye ilgi duyduğun, çok yönlü olman. Böylelikle biraz üzerine koyuyoruz. Startup kültürünün de bir parçası bu aslında. Herkesin en iyi kası neyse onu kullanmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle işe alım kısmı ve onboarding kısmı da çok kritik. Bir diğer programımsa takım kültür. Takım kültür benim bölümüme en yakın bulduğum alanım diyebilirim. Çünkü doğru soruları sormaktan bahsetmiştim daha önce. Bence çok önemli bir soru var burada. Bütün şirketleri ilgilendiren bir soru. Şirketler neden varlar? Bu The Economist'in Ağustos sayısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir kapaktı ve Fatih'le, kurucu ortaklarımızdan Fatih'le bunu konuşmuştuk. 22. yüzyılın şirketi olmak ne demek olacak? bugün doğan bir çocuğun yarın olmak isteyeceği bir şirket olmak ne demek olacak? Hep bunu konuşuyoruz ve şirket olarak hep burada konumlanmaya çalışıyoruz. En önemlisi de burada özgür, doğru karar alabilen, tartışma ortamından keyif alan insanları barındırabilmek. Ve öyle bir nesil geliyor ki çok kısıtlanmayı sevmeyen, eğlencenin de anın içinde dahil olduğunu, bazen çok zorlanmasına rağmen hedefe bağlı olmaktan ötürü keyif alan insanların olduğu bir nesil geliyor. Başarılı veya başarısız olmayı bence hiç önemsemeyen bir nesil bu. Sadece doğru yerde hissettiğinden ve çok büyük ortak bir amaca hizmet ettiğinden emin olmak isteyen insanlar. Bu nedenle biz de Medtopya olarak bu konuda olabildiğince tartışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Benim en önemli ve en önemsediğim programlarımdan bir tanesi bu. Ve son olarak da compliance dediğimiz bir alan var. Bu da şu anda 11 dildeyiz. O kadar fazla insanla gün içerisinde global olarak konuşmak durumundayız ki bu çok hızlı hareket etmemizi de gerektiriyor. Fakat bazen çoğu şirketin yaptığı bir, bence düştüğü bir hata bu. Bunun resmi ve hukuksal olarak dokümantasyon işlemini takip edemiyorsun bir süre sonra. Her şey daha karmaşıklaşmaya başlıyor. Ben o dokümantasyonun iyi yapıldığından ve o şirket yapısının iyi kurulduğundan ve her şeyin resmi olarak takip edilebilir ve takip edilebilir olduğundan emin olmam gerekiyor. Her şey iyi bir ekip demek, iyi bir ekipse iyi yatırımcı demek, çok basit ve net bir şekilde söylersek. Ve bu da iyi yeteneklerin tekrar ekibe dahil olması demek. Böyle birbirlerini besleyen aslında bir döngü var burada. Benim programlarım bu şekilde.
Anladım. Yani bu peki şirkette başka program manager title'ında birisi yok galiba değil mi? Şu an bir tek sen varsın.
Evet.
Evet yani normalde program manager deyince benim de aklıma çok farklı şeyler geliyor. Mesela işte böyle büyük işte Google gibi, Microsoft gibi büyük yazılım firmalarında mesela program manager şeydir. Yazılım ekibindeki teknik ürün yöneticisi gibi bir pozisyonu vardır mesela, çok farklı. Ya da işte proje bazlı iş yapan şirketlerde, mesela benim şu an çalıştığım şirkette de öyle. Program manager deyince daha böyle işte müşterilerin projeleri, hani müşterilere ürün geliştirdiğin, ürünleri sattığın, işte kurduğun projeler gelir. Buradaki program, sizdeki programlar ise daha çok böyle kurumsal yönetime yönelik işler gibi geldi bana.
Evet, doğru. İş geliştirme ve bu kurumsal yönetim kısmı aslında Fatih'in liderliğini sürdürdüğü bir takım. Biz pek çok farklı şeyi, finans da içinde dahil olmak üzere, işe alım da içinde dahil olmak üzere, üye mutluluğu da dahil olmak üzere pek çok farklı alanı kapsayan bir takımız. Bunun haricindeki takımlarda aslında çok paralellik gösteriyor diğer şirketlerle. Her ekip, her şirkette olduğu gibi işte marketing, içerik ve yazılım ekibine sahibiz. Ama bu ekip biraz daha senin de söylediğin gibi çok doğruydu. Yönetimsel kısımları içeren bir ekip diyebilirim.
Anladım, süper. Şimdi takım ve kültürden hani bahsettin, en çok bunu hani önemsediğinden bahsettin. Peki Medtopya'da hani nasıl bir kültür oluşturmaya çalışıyorsunuz? Özellikle bir de bu 22. yüzyıl şirketi olma konusu, hedefi, ben Fatih'in katıldığı bir podcast'te de bahsettiğini görmüştüm. Hani bu öne çıkardığınız bir şey gördüğüm kadarıyla. Hani bu, buna yönelik neler yapıyorsunuz? Hani nasıl farklılaşmaya çalışıyorsunuz ya da nasıl bir kültür oluşturmaya çalışıyorsunuz?
Şöyle aslında, takım ve kültür meselesi bence her şirket için çok özel ve biricik bir konu. Çünkü her şirketin çalışanlarının oluşturduğu bağlar, ilişkiler farklı ve dolayısıyla oluşturdukları ekosistem de çok farklı. Biz kendimizinkinin en iyisini aramaya çalışıyoruz diyebilirim burada. Bu şu da olabilir, bir bardak çay alıp birinin mutsuz olduğunu gördüğünde mutfakta onunla 20 dakika sohbet etmek de olabilir. Bu bir destek çıkmadır ve bu bir kültürün parçasıdır. Ya da mesela biz bunu çok yapıyoruz. Farklı bir alana ilgi duyuyorsa o alanda onu desteklemek için mesela dans ediyorsa o dans gecesine katılmak, o kişiyi desteklemek ve olabildiğince kişisel gelişimini, takım olarak yardımcı olmaya çalışmak en büyük isteklerimizden bir tanesi. Biz bir mental sağlık platformuyuz ve dolayısıyla çalışanların da mental sağlığını gözetmek bizim tanım gereği ilk işlerimizden bir tanesi. Her firma kendine özgü biricik kültürünü oluşturmaya çalışıyor demiştim. Aslında çok garip bir şekilde, paradoksal bir şekilde bizim oluşturmaya çalıştığımızdan bahsettiğimiz kültür zaten orada var. Zaten insanlar bunu çoktan yaratmaya başladı. Gün birden beri yaratmaya başladılar. Yapabileceğimiz şey onları dinlemek, daha fazla fikirlerine yer açmak, birebirler yapmak. Çok fazla birebir yaparız. Mesela bu bir aslında sürekli devam eden birebir kültürüne dönüştü. Herkesi dinlediğimizden emin olmak, fikirlerinden ve rahatsız olduklarından da emin olmak. Bazen çünkü gün içerisinde o kadar hedefe ulaşmaya çalışıyoruz ki rahatsız olduğumuzu bile bilmediğimiz şeyler var ve onları konuşmayı ve düşünmeyi düşünmüyoruz. Amaç onları tekrar düşünmek ve insanlara bunları konuşmak için alan açmak ve değerli olduklarını göstermek. Çünkü herkes çok değerli, bahsettiğim gibi. İyi yatırımcı da, iyi yetenek de iyi ekibe gelir. İyi ekip her şeyin başı. Çok komik bir şekilde bizim takım kültür diye bahsettiğimiz şey aslında şirketlerin kurulumundan beri konuşulması gereken bir şeyken şimdi konuşmaya başlıyoruz. Dediğim gibi ekip her şey, ekip olmadan hedef de yok, hiçbir şey yok. Bu yüzden onları olabildiğince dinlemek, rahatlatmak ve mental sağlıklarını koruduklarından emin olmaya çalışıyoruz diyelim.
Evet, ya özellikle şu dönemde bu iş daha da zorlaşmış olabilir. Yani çünkü bir anda herkes evlere kapandı. Siz de zaten biliyorum ki evden çalışıyorsunuz. Belki bir ayı geçti sizin de. O nasıl sürüyor, yani nasıl bir dinamik oluştu? Mesela birebirler olsun, birbirimize destek olmak olsun. Onları sürdürebiliyor musunuz ya da böyle şekil değiştirdi mi?
Herkes gibi biz de Zoom toplantılarına oldukça alıştık hepimiz gibi. Şöyle bir değişim oldu aslında. Biz home office mantığını çok konuşmuştuk ve tartışmıştık birkaç ay öncesine kadar. Ve 20 günlük bir home office hakkı tanıdık bütün çalışanlarımıza. Çünkü zaten izin, bu tarz işte geç gelme, erken gelme, bu tarz konularda çok liberal olduğumuz için ve kimsenin kaçta gelip gittiğini gözetmediğimiz için açıkçası home office hakkının da ekstra bir hak olarak onlar için çok değerli olacağına inandık. Çünkü
senede 20 gün sanırım, değil mi bu arada? 20 gün.
Evet. Güzel. Herhangi bir zaman. Hı-hı. Hafta sonları da bu arada çalışmıyoruz zaten. Aslında çok dengeleyici ve biraz prototip bir uygulamaydı. Hı-hı. Ve bir anda salgın çıkınca fark ettik ki biz aslında dünyadan önce home office uygulamasını, pilot uygulamasını yapmışız. Her şey çok yerli yerine oturdu. Biz gün birden beri çok rahat çalışabiliyoruz bu şekilde. Bu bizim açıkçası firmanın yapısı ve doğasıyla da alakalı. Çok uygun bir iş modelimiz var. Neyse ki. O yüzden bazen deneme yanılma yapmak, takımın isteklerine cevap vermek, bu bir takım isteğiydi bu arada. Cevap vermek çok güzel sonuçlar almamızı sağlayabiliyor. Bu güzel bir örnekti. Bunun haricinde happy hour'lar yapardık biz. Cuma günleri tekrar yapmayı dört gözle beklediğim birkaç saat. Artık bunu tabii ki de Zoom üzerinden yapıyoruz. Çünkü oradaki amaç birbirimizden haber almak ve bazen çok işe gömüldüğümüzde ve konuşamadığımızda, sohbet edemediğimizde yaratamadığımız o boşluğu doldurmaya çalışmak. O iletişimi sağlamak çok önemli ve birbirimizden haberdar olmak çok önemli. Her hafta başında yaptığımız toplantılar, OKR toplantılarımız çok önemli tabii ki de. Herkesin birbirinden haberi olması için, ama bu iş bazındaki bizim için önemli maddeleri konuştuğumuz bir yer. Hafta sonu da böyle haftayı güzelce kapamak için ve neler yaptığımızdan daha fazla bahsedebilmek için bir uygulamamız vardı. O yüzden şu an bakıyorum takım aynı, biz aynıyız. Belki araç değişti şu anda, bunu görüntülü olarak yapmak zorundayız. Ama takım aynı hedefe odaklılıkta kaldığı sürece bunlar da devam etmeye daha uygun olur.
Anladım. Çok teşekkürler. Peki şeyi sorayım şimdi, hani Midtopya ilk ciddi anlamda işim oldu dedin. Peki şimdiye kadar edindiğin deneyimde en büyük öğrenimin ne oldu senin için? Yani hani özellikle bunu şimdi üniversiteden yeni mezun olacak arkadaşlar açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde böyle nereye girsem, nasıl bir yol çizmeye çalışsam, bu soruların cevabını vermekte birçok genç arkadaşımız zorluk çekebiliyor. Ben de zamanında çekmiştim. Gerçekten cevaplaması kolay sorular değil. Hani senin mesela bu deneyimini düşündüğünde, işte işe girdiğin ilk günden bugüne en büyük öğrenimin ne oldu? Yani nasıl bir mesela tavsiye çıkarabilirsin buradan aynı zamanda?
İlk aklıma gelen şey, harcadığımız zaman o projenin mükemmel bir proje olacağı anlamına gelmiyor fikri. Ben bunu çok düşündüm. Bazen çok emek veriyorsunuz. Gerçekten gecenizi gündüzünüze katıyor. Ama sonuç o kadar da tahmin ettiğiniz gibi olmuyor. Bununla barışmak gerekiyor. Yani verdiğiniz zaman, harcadığınız zaman her zaman doğru dönüşler anlamına gelmiyor olabilir ürün için. Ama yapmaya ve üretmeye devam etmeniz gerekiyor. Denemeye devam etmeniz gerekiyor. Projelerinizle evlenmemeniz gerekiyor. Bence en önemlisi bu. Projelerle evlenmek çok duraksatıcı bir şey. Bu nedenle şunu diyebilirim. Of gibi olmak, her zaman sonuç odaklı olmak. Bazen zaman harcadığınızda o kadar zaman harcıyorsunuz ki yaptığınız şeyi neden yaptığınızı bile unutuyorsunuz. Bunu yaşayan çok insan vardır. Her zaman sonucu düşünmek ve kısa yolları bulmak aslında.
Süper. Çok güzel. Bence öğrenimler olmuş. Güzel tavsiyeler oldu. Mesela bu sonuç odaklı olmayı şeye uyarlarsak bence iş arama süreci ya da işte alternatifleri bulma sürecinde direkt işte profesyonel iş hayatında çalışan tanıdıklara, akrabalara gidip ilk başta sonra LinkedIn'den birilerine ulaşıp hani böyle soru sormakla başlamak bence en güzeli. Hani ona göre de iş başvuruları yapıp ilerlemek olabilir. Ve hani alternatiflerin olduğunu da her zaman bilmek önemli. Yani mesela genelde böyle bir şey olabiliyor üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarda. İşte belli başlı her bir bölümün belli başlı genelde mezunların başvurduğu büyük şirketler oluyor atıyorum. Ya da işte büyük devlet kurumları oluyor. Hani ona böyle çoğu mezun ona doğru yöneliyor. Ama aslında onun dışında alternatifler de olabiliyor. Yani işte bir meditasyon uygulamasına stajyer olarak girip ondan sonra orada hani hızlıca bir işte bir yönetici pozisyona ulaşabiliyorsun. Yani böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu yüzden alternatiflerin de var olduğunu bilmek bence her zaman güzel. Bunları da denemek lazım diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Ve insanlar çabanızı gördüğünde emin olun bunu fark ettiklerinde size daha fazla yardımcı olmak istiyorlar. Ben bunu da fark ediyorum. Sizin çabanız o kadar takdire şayan bir şey ki, çünkü biz çabalıyormuş gibi gözükmekte bence çok ustayız. Yapıyormuş gibi yapmamak gerekiyor bazı şeyleri. Gerçekten istediğinizi, yapabileceğinizi karşı tarafa geçirmeniz gerekiyor, inandırmanız gerekiyor. Bunu yapmak çok önemli. Her yapacağınız iş ne olursa olsun, her konuda bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Çabalar çok güzel sonuçlar doğurabiliyor. Ben de bunu deneyimledim. En büyük deneyimim bu.
Çok teşekkürler Beyza. Bir de son olarak şeyi sorayım. Şimdi hani takım kültürden çok bahsettik. Buna yönelik senin yani hem şirket, yeni şirket kuracak olanlara ya da işte mevcutta işte şirket yöneticisi olan ya da işte kurumsal kültüre yönelik bir pozisyonda olanlara önerebileceğim bir kitap ya da bir yazı var mıdır?
Bir podcast var aslında.
Süper.
Masters of Scale diye bir podcast var. Orada Netflix'in kurucu ortaklarından Reed Hastings'in bir bölümü vardı. Hatta o bölümden biraz spoiler gibi olmasın ama neyden bahsettiğini biraz söyleyeyim.
Tabii.
Aile söyleminin aslında şirketler için ne kadar sakıncalı olduğundan bahsediyordu. Biz bir aile söylemi çok İkircikli bir konu. Çünkü takım olmak gerekiyor. Takımda biri düştüğünde diğeri onu daha kolay kaldırabilir. Evet, aileler için de bu aynı şey söz konusudur. Ama bazen ailelerde yanlış yapanın yanlışını örtmeye daha meyilli oluruz. Kıyamayız. Bizim aile yapımızı da düşününce bu çok ilişki kurulabilecek bir şey. Takımlarda hata varsa çok net bir şekilde bu realiteyle yüzleşilir ve üzerine konmaya devam edilir. Bir başkası kaldırır, Bazen senin o konuda eksik olman diğer takım arkadaşının tamamlaması birlik duygusunu daha da güçlendirir. O yüzden takım olmak çok önemli. Benim de çok sevdiğim ve tekrar tekrar dinlediğim bir yayın o aslında. Bunu önerebilirim. Netflix'te takım ve kültür üzerine benim çok takip ettiğim Patty McCourt var. Onu takip edebilirler. Pek çok YouTube'da videosu var. Çok da güzel videolar. Google'da konuşması var. Bunun haricinde genel olarak şunu söyleyebilirim. Hayat inanmadığım bir işi yapmak için çok kısa. İşe alımlarınızda, onboarding süreçlerinde hep şunu gözetin. Karşıdaki kişi burada olmak birinci önceliğiymiş gibi bir insan mı? Yani burada olmak istiyor mu? Sevdiği işi yaptığından emin miyiz? Ve yapmakta iyi olduğu şeyler, beraber olmak istediği insanlar ve yapmayı sevdikleri, bu üç aynı kümede birleşiyor mu? Bence bu çok önemli. Bunu öğrenmenin tek yolu ise denemek ve harekete geçmek diyebilirim.
Süper. Çok güzel öneriler oldu. Ben de dinlemiştim o Masters of Scale bölümünü. Hatta Netflix'in böyle hani bayağı ünlü bir şeyi de vardır. İşte kültür kitapçığı diyeyim, sunumu ya da. Hani onu böyle güncel tuttular falan. Bayağı bir şey popülerliği de, bilinirliği de vardı. O bölüm de dediğin gibi gerçekten çok güzeldi. Diğer önerilerin de linklerini ben bölüm notlarında yer veririm. Bunları da ilgilenenler bakabilir. Çok teşekkürler Beyza. Son olarak da tüm konuklarıma sorduğum iki tane sorum var. Onları sormak istiyorum. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin? İkincisi de bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
LinkedIn ve Instagram kullanıyorum. Beni buradan takip edebilirler. Özellikle LinkedIn kullanmayı çok seviyorum. Bana buradan ulaşmak isterlerse seve seve konuşuruz, tartışırız ve tanışırız. Çok mutlu olurum. Bunun haricinde denemek istedikleri şeyler varsa, bizim genel olarak takımda görmek istedikleri, kendilerini görmek istedikleri bir yer varsa bana lütfen haber versinler. Çünkü ben çok yaşayan bir örnek olduğumu düşünüyorum bu konuda. Sizin neyi sevdiğinizi anlamanıza yardımcı olacak insanları bulmak çok büyük bir şans iş dünyasında. Bu nedenle yakınsadıkları bir konu varsa eğer Meditopya'da lütfen benimle iletişime geçsinler. Ben her konuda seve seve yardımcı olmaya hazırım.
Çok teşekkürler Beyza. Buradan da duymuş olalım. Yani özellikle bence de startuplarda, böyle büyüyen şirketlerde hani işte iş ilanlarına bakıp ya bana göre ilan yokmuş deyip vazgeçmemek lazım. Özellikle de hani o işte şirketi, o şirketin sunduğu ürünü ya da hizmetleri çok beğeniyorsanız, işte ekibine katılmak sizi heyecanlandırıyorsa, direkt mesela Meditopya örneğinde Beyza gibi hani bu işlerle ilgilenen, işte işe alım olsun, şirket kültürü olsun ya da direkt CEO'ya hani e-mail, LinkedIn'den mesaj yazmak bence her zaman faydalı. Hani ben de bir iki yerde bu şekilde hani iş bulmuştum. Hani direkt CEO'ya e-mail attım. Hani böyle bu şekilde özellikle 100 kişinin altında çalışan olan şirketlerde çok işe yarıyor. Direkt bunu önerebilirim. CEO'ya ya da işte işe alımla ilgilenen kişiye. Beyza da burada direkt açık olduklarını iletti. Bunu da duyurmuş olalım. Meditopya'da zaten büyüyen bir şirket. Meditopya ile ilgili linkleri de notlara eklerim. Çok teşekkür ederim Beyza.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.
Umarım Beyza ile yaptığımız sohbet hoşunuza gitmiştir. Bölümü kapatmadan önce Ekşi Sözlük'te Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına gelen bir yorumu okumak istiyorum. İsam adlı kullanıcı yazmış bir yorumu. Girişimci muhabbeti ve Made in Turkey ile birlikte en fazla dinlediğim podcastlerden, girişimcilik, ürün yönetimi, pazarlama gibi konularla ilgilenenler bir denesin. Çok teşekkürler İsam bu yorum için. Eğer sizin de yorumlarınız, istekleriniz olursa her zaman Ekşi Sözlük'teki Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına, Apple Podcast'teki Çağrı Sarıgöz Podcast altına yorum yazarak ya da direkt merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak iletebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.